Gerçekten.
Gerçekten. Dolayısıyla adımız ve uyumlu için.
Hayatın Sesleri.
Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM'den merhaba diyoruz değerli dinleyenler. Hafta ortasından Hayatın Sesleri'nden yine merhaba. 24 Haziran 2020 Çarşamba gününde sizlerle birlikteyiz. Program yapımcıları Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca. Teknik masada Fatih Kesikbıyık değerli dinleyenler bizlerle birlikte. Mikrofonda ben Gülnur Akalın. Önümüzdeki bir saati paylaşmak üzere güzel sohbetlerle burada olacağız. Umarız ki radyolarınızın sesini efendim şöyle güzelce açıp sakin bir şekilde bizi dinliyorsunuzdur. Artı 90 312 463 34 19 ya da 34 21'dir. Bizlere ulaşabileceğiniz, yorumlarınızı, sorularınızı iletebileceğiniz telefon numaralarımız aynı şekilde hayatinsesleri@trt.net.tr adresinden yine e-posta yoluyla bize ulaşabiliyorsunuz ve Facebook ve Twitter üzerinden yine Hayatın Sesleri ismiyle sosyal medya aracılığıyla paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz. Yine yorumlarınızı bekliyor olacağız. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'de ortak yayında olduğumuzu hatırlatalım değerli dinleyenler. Küresel salgını yaşadığımız günlerde biliyorsunuz telefon bağlantılarıyla sürdürüyoruz programımızı. Bugün de yine önemli konuklarımız olacak ve salgınla ilgili de konuşacağız. Profesör Doktor Şeref Ateş, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı ilk bölümde bizlerle birlikte olacak efendim. Yunus Emre Enstitüsü'nün faaliyetleri üzerine, bu dönemdeki faaliyetleri üzerine konuşacağız ve ikinci bölümde Alagün Belce Bahşi, bir psikolog efendim kendisi. Tam mevsim değişimini yaşadığımız, yaz geliyor derken yoğun yağışların olduğu, özellikle Türkiye'de, sizin olduğunuz yerlerde havalar nasıl bilmiyoruz ama eminiz ki hepimizin psikolojisinin etkilendiği bir dönemdeyiz. Yine sorularınız varsa bekliyor olacağız.
Canım
Hayatın Sesleri devam ediyor değerli dinleyenler. Güzel bir Ferdi Anıl Yarkın şarkısına kulak verdik ve geçmişe yolculuk yaptık. Şimdi efendim günümüze döneceğiz. Pandemi tüm dünyayı etkiliyor, Türkiye'de de. Baharın başından beri efendim bizi etkisi altına almış durumda. Dört gözle her gün o verilerin açıklanmasını bekliyoruz. Hepimiz iyileşme yolunda atılacak adımları umutla bekliyoruz. Tabii bu arada online olarak yapılan konferanslar, eğitimler de yaygınlaştı bu dönemde. Aslında bu dezavantajlı durumu biraz avantajlı duruma çevirmeye gayret etti özellikle kurumlarımız. Onlardan birisi Yunus Emre Enstitüsü değerli dinleyenler. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Sayın Şeref Ateş telefon hattında konuğumuz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar Güldür Hanım.
Merhabalar efendim. Umarız sağlıklısınızdır, sıhhatlisinizdir.
Teşekkürler, sağ olun. Hakikaten bu dönemde çok yoğun geçiyor.
Evet.
Biraz önce de Türk Soy'un çevrim içi bir programına katıldım. Dolayısıyla dediğiniz gibi bu dönemle, salgınla birlikte bazen imkanlar da arttı. Daha önceden böyle kötü gibi algıladığımız ve nitekim gerçekten sağlık açısından çok kötü bir dönem geçirmemize rağmen zaman genişledi adeta, özellikle yöneticiler için böyle ifade edebilirim diye düşünüyorum.
Değil mi? Gerçekten evet. Bu çevrim içi olarak yapılan etkinlikler, faaliyetler ilgiyle de takip ediliyor. Görüyoruz biz de sosyal medya üzerinden. Yunus Emre Enstitüsü'nün de online olarak yürüttüğü kültür, sanat ve eğitim faaliyetleri oldu bu dönemde. Şöyle göz atma fırsatı buldum ben de sosyal medya üzerinden. Genel olarak bahsedersek, sonra sizin de yönettiğiniz, sizin konuk aldığınız ayrıca bir program var. Onunla ilgili de konuşacağız ama ben istiyorum ki şöyle genel olarak neler yapıldı, neler yapılıyor, bize biraz bahseder misiniz?
Tabii, niyetle. Öncelikle biz iki alanda, birincisi Türkçe öğretimi, ikincisi de kültür sanat vasıtasıyla Türk kültürünü, Türk düşünce hayatını sanata dönüşmüş formuyla bütün dünyayla buluşturuyoruz. Böylelikle Türkiye ile, Türk insanı ile dünya insanı arasında bağ kuruyoruz. Bu faaliyetlerimiz kapsamında da özellikle bu salgının başladığı günden itibaren biz de dijital ortamda ya da işte çevrimiçi dediğimiz ortamlarda hakikaten çok geniş bir kitleye ulaşma imkanı oluştu. Öncelikle Türkçe ile ilgili olarak başlangıçta biliyorsunuz bu salgın zirve noktasına ilk olarak İtalya, İspanya, ardından İspanya'da çıkmıştı. Bizim oradaki merkezimiz vasıtasıyla biz internet üzerinden dijital ortamda Türkçe kursları açtık. Çok ciddi oranda bir müracaat alınca biz hemen hızlı bir şekilde bütün dünyada benzer ilanlara çıktık. Ve şu anda yani 10 bine yakın müracaat aldık dünyanın farklı ülkelerinde ve bunları biz 50'şer kişilik sınıflar oluşturarak hedef kitleler, yani İspanyolca konuşulan ülkeler, Arapça konuşulan ülkeler, işte Türk dünyası, Avrupa Birliği ülkeleri gibi coğrafi ve dil sınırlarına ayırarak Türkçe'yi canlı bir şekilde sınıflar oluşturarak işte Costa Rica'dan Yeni Zelanda'ya kadar insanlara ulaşma fırsatımız oldu. Ve dilimizi öğretirken de tabii ki Türkiye ile bağ kurma imkanı oluşturduk. Bu açıdan hakikaten bizim yeniden bir kapasite gelişmesi söz konusu oldu. Bunun yanı sıra tabii ki işte diğer faaliyetlerimizi de gene dijital ortama aktardık. Yani 23 Nisan kutlamasından tutun da işte konserlere, anma toplantılarına, sergilere, konferanslara şeklinde ve ciddi bir oranda da izleyiciyi yakalama fırsatımız oldu. Bu hakikaten çok sevindirici çünkü ölçme değerlendirmesi de kolay. Yani kaç kişinin sizi izlediğini hemen ölçebiliyorsunuz. Bu açıdan da çok işletme anlamında çok verimli bir dönem içerisindeyiz. Tamamladık demiyorum. Çünkü hala sürekli genişleyerek artan, sürekli yeni projelerle, yeni fikirlerle genişleyen bir güzergahtayız yani 2-3 ay içerisinde.
Çok aslında sohbetimizin başında dediğimiz için kurumlar için de avantaja çevrilmiş bir durum oldu. Gerçekten evet. Tabii ki izleyenler, takip edenler, Türkçe'ye merak duyanlar için de çok avantajlı, güzel bir durum oldu. Hepimizin, sizin programınızla ilgili şöyle bir cümle var internet üzerinde, sizin sayfanızda. Evet. İnsanın iç sesini dinleyebileceği, kendine dönebileceği, acaba nelere ilgi duyuyorum, hangi programları takip edebilirim gibi sorular sorabileceği vakit ayırma dönemi oldu aslında. Tabii ki bu, evet, hastalık çok can sıkıcı. Hepimiz çok tedirginiz. Kurumlarımız çok sıkı bir şekilde çalışıyor üstesinden gelmek için, ama kendi iç dünyamıza dönmemiz için de bir fırsat oldu. Sizin programınız da yeniden düşünmek, yeniden yorumlamak, değil mi Şeref Bey?
Evet. Yani bu süreçte tabii bir kültür kurumu ve aynı zamanda tabii Yunus Emre adını aldığı için, hı hı, nefesle ilişkili olduğundan dolayı, çünkü Yunus Emre'de nefes çok önemlidir ve Yunus'un kendisinin için anlatılan işte süreç, olgunlaşma sürecinde de hani nefes mi buğday mı sorusuna başlangıçta buğday demiştir. Fakat sonra pişman olup o nefesin kıymetini anlamıştır. Bu sadece tarihi bir olay değil. Bu salgın bize onu yeniden yaşattı. Yani her an aldığımız ve hiçbir zaman farkına varmadığımız nefesin kıymeti. Dolayısıyla bu nefesin kıymetini yeniden anlamak için de biz bir program başlattık. Yani buradaki temel fikir Yunus Emre'nin tarihteki nefes hikayesine dayanıyor. Biz kendi içimizle, yani iç sesimizi duyamıyoruz. İkincisi bu salgınla birlikte fark ettiğimiz. İkincisi başka insanlarla olan ilişkilerimizde nefesimiz yetmiyor. Üçüncüsü de içinde yaşadığımız tabiatla olan ilişkilerimizde sıkıntı var ve bu COVID-19 bütün bunları bize yeniden hatırlattı. Hı hı. Ve bir tebessümün, bir yüz ifadesinin ne kadar kıymetli olduğunu ve aldığımız nefesin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlattı. Onun için de biz bir çerçeve program hazırladık ve hiçbir siyasi, ekonomik, bölgesel ya da ulusal bir çıkar gözetmeksizin can kavramını yeniden sorgulamak, yani bir canlı olarak, hayata gelen bir canlı olarak bizim kendimizle barışmamız nasıl mümkün, bizim diğer insanlarla yeniden iletişim kurmak, yeniden anlaşmamız nasıl mümkün ve bizim içinde bulunduğumuz tabiatla yeniden barışmamız nasıl mümkün olabilir? Çünkü bu üç iletişimi düzelttiğimizde ancak bizim işte çağdaş insan dediğimiz, bunca eğitim, bunca tecrübe, işte binlerce yıl insanlık tecrübesini yeniden sorgulama fırsatı oluşturdu. Bu dönemde de çok farklı alanlardan insanlarla gene dijital ortamda tamamen bu soruları, bu arayışı irdelediğimiz program dizileri gerçekleştirdik. Çünkü kültürü oluşturmamız gerekiyor. Sadece tarihten bize miras olarak gelen, aktarılan kültürü devam ettirmemiz değil. Ama bugün 2020'de yaşayan insanlar olarak diğer insanlarla birlikte, yani diğer canlılarla birlikte ve tabii ki kendisini tanıyan, kendisine ayna tutan, iç sesini duyan bir insan olarak kültürü, çağı ve canı yeniden sorguluyoruz. Doğrusu ben böyle bir etki oluşturacağını tahmin etmiyordum. Yani çünkü işte 300 kişi, 500 kişi izlerse güzel diye bakıyorduk ama on binlerce, hatta bazı programları yüz binlerce insan izledi, dinledi. Bunu kayıtlardan takip etmek mümkün. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki insan hakikaten sadece maddi bir varlık değil, sadece işte bedenden ibaret değil. İnsanın ruhu, insanın duyguları var. Ve bunu ihmal ettiğiniz oranda bir şekilde sizi durdurabiliyor. Covid-19'u da biz bu şekilde değerlendirdik ve dünyanın her tarafında Anadolu'da yeşeren bir can anlayışı var. Bu can anlayışı bu üç ilişkiyi aslında sağlıklı hale getiriyor. İnsanın kendisiyle ilişkisini, ruhuyla ilişkisini düzeltiyor. İkincisi insanın tabiatla olan ilişkisini düzeltiyor. Üçüncüsü de insanın diğer insanlarla olan ilişkisini. Yani üçü de can olarak görünüyor. Bu tabii modern işte kapitalist felsefeye, maddeci yaklaşıma alternatif bir şey. Onun için hiç kimseyi ötekileştirmeden canın bir parçası, yansıması olarak dünyanın farklı ülkelerinden insanlarla, kültür, bilim, sanat insanlarıyla programları gerçekleştiriyoruz. Ve bir zihin yolculuğuna çıkmış oluyoruz. Ve bu zihin yolculuğunda da hakikaten bizim fark etmediğimiz birçok boyut ortaya çıkıyor. Onun için yeniden sorguluyoruz, yeniden düşünüp, yeniden yorumluyoruz ve böylelikle daha sağlıklı bir insanlık için katkımız ne olabilir? Bunun üzerinde duruyoruz programlarımız.
Dinleyicilerimize de hatırlatalım, bu programlarla ilgili Yunus Emre Enstitüsü'nün sayfasından bilgi alabilirler. Gerçekten çok güzel sohbetler olmuş. Alev Alatlı gibi, Profesör Doktor Kemal Sayar gibi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın gibi önemli konuklar ağırlamışsınız. Ve pandemi üzerine de önemli yorumlar var. Şöyle göz attım. Mesela Alev Alatlı'nın güzel bir yorumu var. Aslında hepimizin merak ettiği bir şeyi sormuşsunuz. Acaba bu etkiler kalıcı olacak mı diye biraz umutsuz bir bakış sergilemiş Sayın Alatlı. Sizin düşünceniz nedir Sayın Ateş bu konuda? Merak ediyorum ben. Yani bu içimize dönüşü acaba devam ettirebilecek miyiz?
Bence, yani benim şahsi kanaatim, bu bir uyarı olarak görüyorum. Yani insanlık için bir uyarı. İster buna tanrı deyin, ister tabiat deyin, her ne derseniz deyin. Gidişatın pek de olumlu olmaması sebebiyle bilimin geldiği bütün bu evrelere rağmen, yani basit bir virüs, hakikaten gözle görülmeyen, küçük bir virüs bütün bir dünyayı sarsabiliyor. Biz kendimize dönmediğimiz sürece de bu süreç devam edecek kanaatimce. Çünkü insan bu çok da karmaşık, çok da zor bir yaşam değil. Fakat uluslararası ilişkilerin geldiği nokta, insanın kuvvete, güce ve maddeye o kadar çok önem vermesinin sonucunda bütün dünyada, yani yaşadığımız evrende bir haksızlık var. Bu haksızlığın tarafları işte zenginler, fakirler, okumuşlar, okumamışlar değil. Bu haksızlık insanın kendi yaratılışındaki kendisini tanımaması ve diğer canlıları tanımaması. Çünkü bizim Anadolu'da yeşeren can felsefesinde bütün canlılar birisi diğerinin parçasıdır. Bundan uzaklaştığımız ve rekabeti hat safhaya çıkarttığımız oranda da çatışma çıkıyor ve insanlar güç elde etmeye çalışıyor. Bütün sistemler o gücü elde edip diğerine tahakküm etmeye yöneliyor. Dolayısıyla biz yeniden sorgulayıp gücün sadece bize emaneten verildiği bilincine ulaştığımızda, o zaman dünyanın her tarafındaki canlılara yetişecek oranda bir bereket var tabiatta. Ve üretim mekanizmaları da var. Yani hakikaten 2020'de üretim mekanizmaları tarihin en zirve noktasında. Fakat bütün bu üretime rağmen çatışmalar var. Çünkü insanlar o gücü daha fazla elde etmeye ve bir an, bir saniye daha fazla yaşamak için bütün insanlığı adeta yok etmeye razılar. Bunu sorgulamak gerekiyor. O sorgulama sürecinde kültürel olarak böyle bir dönem belki vesile olabilir yeniden uyanmamıza, yeniden dirilmemize. İnsanlık için daha güzel bir dönem olabilir. Ben kanaatim olumlu. Çünkü hakikaten sadece belirli yaşı geçmiş insanlar değil, gençler de artık sorguluyor. Gençler de anlam peşinde koşuyorlar. Bunun dışa vurumu farklı olabiliyor ama herkes Çünkü sadece biz işte bu virüsten nasıl kurtulacağımız önemli sorusuna yöneliyor. Oysa yani hayatın anlamı üzerinde de durmak gerekiyor. Çünkü biz anlam konusunda ihmalkarız bütün dünyada ve bu anlamı yeniden gündeme getirmemiz gerekiyor. Çünkü anlamlandırdığımız takdirde o zaman çatışmalardan uzak ve bütün can taşıyan, bütün yaratılmışın birbirine bağlı ve birbirinin parçası olduğu bilinci ortaya çıkacaktır. Onun için ben olumlu düşünüyorum. Mutlaka güzel sonuçları.
Kalıcı sonuçları.
Evet, COVID bir uyarı sistemi olarak görüyorum. Ve bu uyarı sistemiyle birlikte toplumsal olarak değişimlerin geleceğine inanıyorum. Nitekim gerek ülkemizde gerekse başka ülkelerde istatistikler de bunu gösteriyor. Yani tüketim çılgınlığında bir duruş ve azalma var. Hı hı. Gereksiz harcamalarda bir azalma var. Daha fazla işte düşünceye, anlamaya, kültüre, sanata yöneliş var. Bunu istatistikler de gösteriyor. Dolayısıyla bu insanlık açısından pozitif olarak değerlendiriyorum bunları.
Evet. Efendim, normal şartlarda Yunus Emre Enstitüsü zaten çok aktif bir kurum. Biz de radyomuz olarak hep sizinle böyle bağlantılı haldeyiz. Hep faaliyetlerinizi takip ediyoruz. Şunu merak ediyorum. Şimdi 100 bini geçen bir izleyici kitlesine sahip olmuş yayınlarınız oldu bu dönemde ve farklı ülkelerden takip edildiniz. Peki bu pandemi süreci sonunda bittiği zaman bu çevrim içi faaliyetler devam edecek mi?
Yani her şerde bir hayır vardır. Bu dönemde biz o hayrı keşfettik. O hayır da aslında bizim farklı kapasitelerimiz varmış. Hı hı. Son 3 ayda bunu fark ettik. İşte yani şu anda yaklaşık 10 bin yeni Türkçe öğrenen kişiye canlı olarak ders verme imkanımız oluştu. Aynı şekilde biz şu anda 2 tane stüdyo kuruyoruz. Dijital kültür merkezleri kurmaya başlıyoruz. Hı hı. Yani bu salgın bittikten sonra da, çünkü biz yıllardır mesela Latin Amerika ülkelerine ulaşmak istiyorduk, gitmek istiyorduk ama yani mesafe çok uzak, bütçeler çok yani imkanlarımızı aşıyor. Oysa şimdi işte yaklaşık 4-5 bin kişi Latin Amerika ülkelerinden bizimle bağ kurdu ve direkt işte 50'şer kişilik sınıflarda Türkçe öğretimine başladık. Bu bize ikinci yeni bir projeyi ve fikri getirdi. Şimdi biz her bir ülke için ilk etapta 2 tane düşünüyoruz. 25 tane dijital kültür merkezi açmayı düşünüyoruz ve bu kültür merkezleri vasıtasıyla normalde bilirken gittiğimiz işte ne bileyim Almanya Yunus Emre Kültür Merkezi ya da işte Fas Yunus Emre Kültür Merkezi gibi işte İsrail ya da Yeni Zelanda ya da Costa Rica Yunus Emre Enstitüleri kuracağız. Ve böylelikle çünkü temel amaç insanlarla insani bağ kurmak ise ve kültür ve sanat vasıtasıyla insanlara ulaşmak ise, o zaman bu yeni imkanı değerlendirerek salgından sonra da dijital ortamdaki faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğim.
Evet, çok da güzel olacağına eminiz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz Şeref Bey.
Var ben teşekkür
eklemek
ediyorum.
İstediğiniz son birkaç cümle.
Sağ olun. Dünyanın her tarafında kültür ve sanata önem veren insanların sayısının artması önemli. Çünkü kültür ve sanat insanın düşünmesini, insanın dünyayı anlamlandırmasını ve insanın duygularının dışa vurulmasını kolaylaştırıyor. Onun için çok kıymetli. Tekrar bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize saygı ve sevgiyle muhabbetlerimi arz ediyorum. Teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim biz de size. Değerli dinleyenlerimiz, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Sayın Şeref Ateş konuğumuzdu. Thank you.
güzel rengi gözünden aktı. Seni sarayım derken dikenin battı. Yaprağının güzel rengi gözümden aktı. Seven dikene katları, ayrılığa yürek mi dayanır? Of of of, böyle gitme yaban gülüm, böyle bitme yaban gülüm. Dikenleri yalan gülüm, sevdayı bitirmez ölüm. Böyle gitme yaban gülüm, böyle bitme yaban gülüm. Dikenleri yalan gülüm, sevdayı bitirmez ölüm.
Dinleyenlerimiz, Hayatın Sesleri farklı konu ve konuklarıyla devam ediyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'de ortak yayında olduğumuzu hatırlatarak devam edelim. Biraz insan psikolojisini konuşacağız efendim. Mevsim değişiklikleri yaşıyoruz. Programın başında da bahsettik. Yazı beklerken işte bir yağmur yağıyor, havalar bir kapatıyor, bir açıyor. Bir bakıyorsunuz sıcak, bir akşam olmuş, soğumuş havalar. Böyle farklı geçişlerin olduğu bir dönemdeyiz. Psikolog Sayın Alagün Belce Bahşi bizlerle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Şimdi dilerseniz mevsim değişimlerinden başlayalım. Neden insan psikolojisi üzerinde etkilidir mevsimler? Gerçekten bunu birebir yaşayanlar var. Daha çok kimlerde görülüyor? Bize biraz bahseder misiniz?
Tabii. Bu mevsim değişikliği birkaç noktada odaklandığımız bir şey olabiliyor. Özellikle hormonlarla ilgili etkilediği düşünüldüğü için, araştırmalarda bunu gösterdiği için bir takım dalgalanmalar yaratabiliyor. Bu sadece depresyon da olmayabiliyor. Hani psikiyatri sonlarında başka hastalıklar da var, mevsimlerden direkt olarak etkilenebilen. Ama daha çok hormonal bir dalga yarattığıyla ile ilgili bir açıklama getirebilirim en çok.
Peki en çok soğuk hava soğudukça mı görüyoruz, sıcak havalarda mı görüyoruz, yoksa bizi şaşırtan havalar mı? Şimdi yazı beklerken mesela yağışlı bir dönem geçiriyor Türkiye, bu mu bizi daha çok depresyona itiyor?
Aslında şöyle bakmak lazım, yani birkaç şeyin bir arada olması gerekiyor. Aksi halde mevsimler değiştikçe bizim için çok zor olurdu hayat. Yağmurlu havalarda çok iyi hissedenler de olabiliyor. Onun için sadece böyle belki bir bütün olarak değerlendirirsek, belki genetik yatkınlığı varsa kişinin, örneğin daha öncesinde bir belirtisi varsa ya da bazen travmada gördüğünüz bir şeydir, hani o mevsimle ilgili tetiklenen bir anısı varsa mesela, aynı mevsim belki onu aynı döngünün içine tekrar sokabilir. Bunlar bir araya geldiğinde, psikolojik bir takım belirtiler varsa olabiliyor. Yani yağmurlu bir hava belki işte sosyalleşmesini düşürdüğü için kişinin o duygu durumundan çıkması da biraz daha güç olabiliyor. Ama bu kadar hani direkt yağmur yağdığında herkesin kötü hissettiğinde aslında söyleyemeyiz. Ama biraz daha hani böyle evlere bazen de ne olur, işte daha keşke evde olsaydım dediğimiz anlar olur yağmur yağdığında. İşte biraz daha sakin kalmak isteriz. Belki biraz daha kendimizle kalmak isteriz. Daha böyle hareketli şeyler yapmaktansa biraz sakinleşmek isteriz. Bu aslında iyi de olabilen bir şeydir. Yani zaman zaman buna ihtiyacımız da vardır. Onun için burada yaz depresyonu ve mevsim değişikliklerinin psikiyatrik bir takım durumlara yol açabileceği gibi böyle bir yanı da var. Onun için onu da belirtmek istedim. Sanki böyle hemen yağmur yağdı ve kötü hissettirdiğim gibi de anlaşılmaması için. Ama tabii ki riskli olan yanlar var. Biraz sanırım ondan bahsetmek daha da iyi olabilir. Çünkü bir yazın şöyle bir aslında etkisi de var. Biraz korona süreciyle ilgili de bunu açarım biraz sonra, ama yaz mevsimi insanların daha enerjisinin arttığı, hareketlendiği, daha çok sosyalleştiği, daha çok dışarı çıktığı, çünkü hani hava güzel, havalar geç kararıyor, gün daha uzun. Ama böyle zamanlarda daha depresif hisseden kişiler için biraz daha içe kapanmalar başlar. Çünkü herkes çok rahat sosyalleşebiliyorken onlar da bunu göremeyebiliyoruz. Ve bu biraz daha aslında depresyonun artmasına sebep olabiliyor.
Evet. Kişinin karakteriyle de ilgili zannediyorum ki, değil mi? Mevsimlere verdiği tepki.
Yani daha içe dönük, daha izole, hani kişilik özellikleriyle ilgili olabilir. Genetik bir yatkınlığı da olabilir. O kısmı vurgulamakta fayda var. Ama evet, daha izole, daha kendi içine çekilmişse karakter değil de bir duygu durumu gibi de düşünebiliriz bunu. Hani zaten çok içine döndüğünü hissettiği, depresif hissettiği bir dönemde elbette biraz daha zorlaştırır yaz mevsimi.
Evet. Peki siz de bahsettiniz, bir küresel salgın dönemi yaşıyoruz ki uzun bir dönemde bizleri evlerimize hapsetti. Mutlaka dinleyenlerimiz de merak ediyordur. Hele de Türkiye'de böyle bahar dönemine, havaların ısındığı zamana da denk geldi. Türkiye'de dört mevsimin yaşandığı güzel bir ülke. Evlerimize kapandık. Güvenlik amaçlı hala da kendimizi korumaya devam ediyoruz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?
Yani bu önemli bir konu, çünkü çok farklı bir dönem geçiriyoruz sizin de bahsettiğiniz gibi ve biraz daha böyle gidecek gibi de. Dediğiniz gibi o evlere kapandığımız dönemin etkilerini yavaş yavaş zaten o zaman da görmeye başlıyorduk. Sonrasında da çıkıyor ve çıkacak da. Yaz bir noktada yardımcı da oldu. İnsanlar bir miktar böyle dışarı çıkmak, havanın güzel olması iyi geldi, ama korkusu, kaygısı, endişesi ya da risk durumundan dolayı dışarı çıkamayan insanlar da var. Onlar için durum biraz daha zor. Bir de şimdi yazın da hep bir özelliği vardır ya, hani bazen planlar yaza bırakılır, işte ben bir tatil yapayım geleyim, ondan sonra her şeyi tekrar ele alacağım deriz, ama şimdi bunları yapamayacak olan insanlar var. Yani biz bir şekilde aslında kendimizi bir yenileme, tazeleme mevsimleridir yaz mevsimi. Yani orada bir halledilmesi gereken işleri halledeyim ya da biraz enerji depolayayım dediğimiz bir şeyi yapamayacak insanlar var şimdi ve onları olumsuz etkileyebilir. Karantina dönemini zor geçiren insanlar var. Hali hazırda hissettikleri olumsuz duygulardan dolayı yaza motive olmayabilirler. Bazen hani duyduğumuz oluyor şu anda mesela, hani yaz geldi ama ben bir şey hissetmiyorum. Hani herhangi bir plan program yapmak istemiyorum. İçimden gelmiyor diye. Çünkü bunlar hep bu pandemi sürecinin aslında uzantıları biraz.
Evet. Peki mesela fark ettik özellikle bu dönemde evde kapalı kalmakla ilgili, belki çok dışarı çıkan bir insan olmasak da bu dönemde tepkisel olarak daha çok dışarı çıkmak isteyebiliriz. Hani yasağın getirdiği bir şey vardır, dürtü vardır içimizde her zaman. Gençlerimizde belki olabilir bu. Bunu fark ettiğimizde engellemek için neler yapabiliriz?
Galiba ya hala gerçeklik, önce bir var olan gerçeği unutmamak önemli. Yani bu virüs ve bu salgın ve bu risk devam ediyor. Hani biraz böyle insan davranışı, herkes grup olarak bir şey yaptığında ona uyma eğilimi gösterebilir bazen. Şimdi de sanki hani her şey normal ve hadi hiçbir şey olmamış gibi tekrar dışarı çıkalım. İlla bir yasak olması gerekmiyor bir şeyleri sınırlandırabilmek için. O nedenle bir kere hala kendimizi korumamız gerekiyor. Kendimizi ve karşımızdakini. Bu hepimizin birbirimize olan sorumluluğu çünkü. Ben ki belki gerçeklikte kalmayı, yani ben her gün örneğin haberleri mutlaka takip ediyorum. Yani vaka sayılarında aslında hiçbir değişiklik yok. Evet. Yani bu neyi gösteriyor? Hala önlem almamız gerektiğini gösteriyor. Dışarı çıkma ihtiyacı olması da çok anlaşılır. Belki bunu da kendimize hatırlatabiliriz. Yani evet, yani çok normal dışarı çıkmak istemem, gezmek istemem, yeniden eskisi gibi rahat rahat sosyalleşebilmeyi hepimiz arzu ederiz. Ama bunu hem kendimizi hem karşımızdakini korumak için yapmak zorundayız. Şimdi bunu hatırlatmak iyi gelebilir. Bir de belki daha alternatif başka şeyler üretmeye çalışabilirler. Yani daha küçük bir grupta nasıl sosyalleşebilirim? Daha izole ne yapabilirim? Yani nerelerde alternatif? Bu ihtiyacım var. Çünkü bu da çok çok önemli bir ihtiyaç. Nasıl bu ihtiyacımı karşılayabilirim? Bunun yollarını arayabilirler.
Evet, bu tavsiyeleri de dinleyicilerimize duyurmuş olalım. Benim merak ettiğim bir soru var. Biz genelde psikoloji konuşurken kadınları ve erkekleri ayırırız. Merak da ederiz aslında. Kadınlar daha duygusal, erkekler daha mantıklı olarak adlandırılır. Bu mevsim geçişlerinde acaba kadınlar mı daha çok etkileniyor?
Yani araştırmalara göre bilimsel olarak da kadınların daha fazla etkilendiğini söyleyebiliyoruz. Bunu bir sürü şey açıklayabilir. Kişilik özellikleri, hormonal özellikler, bunların hepsi bunu açıklayabilir. Kadınlarla ve erkeklerle ilgili ayrı ayrı da bunu açıklayabiliriz. Bilimsel olarak evet, veriler de böyle bir şey söylüyor bize.
Evet, şu günlerde birazcık daha sabırlı olmayı ve yaşadığımız duyguların belki de çok güzel bir şey söylediniz. Normal olduğunu, farklı bir duygu geçişi yaşamadığımızı kabul etmemiz en önemli nokta sanırım, değil mi?
Evet, yani bir miktar aslında bunu mutlaka gözün önünde bulundurarak bir şeyleri değerlendirmemiz gerek. Zor bir dönem yaşadık. Hala da yaşıyoruz. Hayatımız artık eskisi gibi değil. İster istemez bir sürü şey değişti. Dolayısıyla eskisi gibi hissedememek de normal. Yani şu anda en sık rastladığım şeylerden biri de o. Ya keyif almıyorum işte, o kadar hemen eskisi gibi adapte olamıyorum işime örneğin. Çok normal. Uzak kaldık işlerden, çalıştığımız yerlerden, işte eskisi gibi sosyalleşmekten. Bu çok normal. Bunu da hatırlatarak devam etmekte fayda var.
Evet. Peki son olarak şunu sormak istiyorum ben. Siz bu konuda uzman bir kişi olarak bu dönemin kalıcı hasarları olur mu sizce insan psikolojisi üzerinde? Yoksa bunu atlatabilecek miyiz? Yoksa size danışanlar acaba çoğalacak mı bu pandeminin ardından? Bu endişeyi devam ettiren kişi sayısı acaba artacak mı? Nasıl gözlemliyorsunuz?
Yani bunu çok boyutlu aslında düşünmek lazım. Süre gelen bir şeyin etkileri olur. Bu nesilden nesile de aktarılabilir. İlla bunu bir hasar gibi düşünmeyelim ama belki hani bizden sonraki kuşaklar diyecekler ki ya salgın dönemlerinde böyle böyle şeyler oluyormuş, işte annem bunun için çok titizmiş, babam bunun için bu kadar böyle hastalanmaktan korkuyormuş gibi bir takım aktaracağımız şeyler de olacaktır bu dönemlerde. Çünkü bu kadar küresel olarak deneyimlenen bir şey de bu illaki bize dokunacak. Ama daha öncesinde de kaygıyla ilgili özellikle zeminde zorlanmaları olan kişilerin bu dönemi daha zor atlattıklarını görebiliyoruz. Veya depresyon, daha depresif belirtileri yoğun olan kişinin. Belki kalıcı hasar gibi demeyelim ama var olan belirtiler biraz daha yoğunlaşabilir. Bir de şunu da dikkate almak lazım. Yani bunu bir travmatik deneyim gibi eğer geçirmişse bu dönemi kişiler. Çünkü kayıpları olan insanlar da var. Zor karantina dönemleri geçiren insanlar da var. Böyle bir olumsuz deneyim varsa kalıcı hasar demeyelim. Ama destek alması gereken, profesyonel destek alması gereken, hayatının düzenini bozan, eski hayatına dönmesini zorlaştıran bir noktaya da gelebilirler elbette. Yani çünkü artık evet işte su, sabun elini yıkayalım ama hani 2 saat yıkamayalım. Hala elimizi 2 saat yıkıyorsak, deterjanlarla yıkıyorsak bunun artık biraz destek alması gereken bir nokta olduğunu görmemizi sağlar bu.
Evet. Şimdi aklıma geldi. Son şunu sormak istiyorum. Çocuklarımız çok farklı bir dönemden geçiyor aslında. Onların kısa hayatlarında çok farklı bir deneyim oldu. Şimdi şu zamana kadar dışarı çıkmaları yasaktı. Sonrasında şimdi çıkalım ama maske takalım diye anlatmaya çalışıyoruz çocuklarımıza. Daha hele küçük yaştakileri. Farklı bir dönem. Onların zihinlerinde acaba nasıl kalacak bu dönem?
Bilmiyorum. Bu güzel bir soru ama bunu ben de bilmiyorum. Aslında göreceğiz yani. Az önce de onu örneklemeye çalıştım aslında. Yani bir şeyler bırakacağız miras olarak. Ama ne olacak bilmiyorum. Zorlayıcı olabilir. Belki en çok eğitimle ilgili. Yani yeniden okula adapte olmakla ilgili benim aklıma ilk gelen o oldu örneğin. Ya da akran ilişkileri. Bunlarla ilgili belki çünkü onlar da okula döndüklerinde kaygıları olacaktır. Önlemlerle ilgili onların da uyum sağlaması gerekecektir. Bu alanda biraz çalışılması gerekli olabilir. İlk aklıma gelen şeyler çocuklarla ilgili bunlar aslına bakarsanız. Elbette onlar da etkilendi. Ama bunun izlerini göreceğiz. Biraz bunun için zamana ihtiyacımız var gibi. En çok sanırım ailelere ve öğretmenlerine iş düşüyor bu konuda.
Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için bize. Çok önemli bir konu. Yani pandeminin tedavisi ya da işte bu süreci kontrol etmek ya da bu süreci takip etmek kadar aslında belki ilk sırada sayabileceğimiz psikolojimiz çok çok önemli.
Evet.
O yüzden de şunu söyleyerek kapatalım bence. Siz de bana katılacaksınızdır. Bir bilene, bir uzmana danışmaktan da dinleyicilerimiz lütfen çekinmesinler, değil mi?
Aslında tam olarak bunu ben de vurgulayarak bitirmek istiyordum. Teşekkür ederim. Çünkü profesyonel destek almak, yani belki bir psikiyatri desteği, belki bir psikolojik destek, bir psikoterapi desteği böyle zamanlarda çok önemli. Çünkü depresyon bir hastalık. Biraz böyle hani çok depresyona girdim, çok halk arasında kullanılan bir şey ama bu bir hastalık aslına bakarsanız. Ve etkileri de çok kuvvetli etkiler olabiliyor. Uykularınızı, hayata karşı isteğinizi, motivasyonunuzu etkileyebiliyor ve çok ağır yaşandığında da kişinin hayatını tehdit eden bir noktaya gelebiliyor. Onun için kendilerinde bir takım farklılık görürlerse, bir takım böyle enerji, kısaca hemen belirtilerini de söyleyeyim. Yani böyle bir enerjide çok ciddi bir düşüş, motivasyonsuzluk, hayata karşı isteksizlik, insan ilişkilerinde bir hassasiyet, yani çok öfkeli olma veya çok içe kapanı olma, uykuda ciddi bir bozulma, bunları ya fark ettiklerinde hani hemen ilk aklıma gelen şeyleri söylüyorum. İsteksizlik, keyifsizlik. Biraz bir baksınlar kendilerine ve devam ediyorsa da bir danışmakta fayda var.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Bahşi. Zaman ayırdığınız için size de bu zor günlerde kolaylıklar diliyoruz.
Çok sağ olun, çok incesiniz. İnce, ben de size iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ
teşekkürler.
Olun.
Değerli dinleyenlerimiz, birinci bölümde Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Sayın Şeref Ateş bizlerle birlikteydi. Yunus Emre Enstitüsü'nün bu dönemde çevrim içi olarak gerçekleştirdiği, yürüttüğü kültür, sanat ve eğitim faaliyetleri üzerine güzel bir söyleşi yaptık. Şöyle bir sonuç çıkardık Şeref Bey ile beraber, kültür ve sanatın çok önemli olduğunu bir kez daha altını çizdi. Çok teşekkür ediyoruz ona. Ve ikinci bölümde psikolog Sayın Alagün Belce Bahşi bizlerle birlikteydi. Pandemi sürecindeki ruhsal durumumuzu da konuştuk ama mevsim geçişlerinin etkisi olduğunu da konuştuk değerli dinleyenler. Gençlerimiz, çocuklarımızı sorduk, kadınlarımızı, erkeklerimizi sorduk. Dediğimiz gibi bir uzmana başvurmayı asla ihmal etmeyin. Kendinizin doktoru olun, kendi sıkıntınızı önce kendiniz fark ederseniz mutlaka bir çözümü olacaktır. Bu zor günlerde sağlıklı zamanlar, keyifli vakitler diliyoruz. Hayatın Seslerinin sonuna geldik bugün biz kendi adımıza. 15.52 Türkiye saati değerli dinleyenler. Yapımda Meltem Afşar, Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca ve Sultan Yanmaz bizlerle birlikteydi. Teknik masada Fatih Kesikbayık, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Yarın aynı saatte saatler 15.05'i gösterdiğinde burada olmayı diliyoruz efendim. Hoşça kalın.
Çok aşığın var diyorlar, yalan de yeter bana. Bir sevda sözü fısılda, hazırım inanmaya. Gönül hırsızı diyorlar, inkar et yeter bana. Gözlerindeki cevaba korkuyorum bakmaya. Geceler uzun ve yalnız, yoksun sabaha kadar. Düşünde bile günahkarsın, bunu kim hayra yorar? Ardımdan deli diyorlar, belki de yalan değil. Yanımda bile uzaksın, nasıl dayansın gönlüm?
Sesleri.